Yakup 1. bölüm 27. ayette. Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır diyor. Bu muhteşem bir bildiridir. Temiz ve kusursuz. Doğru bir inanca sahip olmak için bunlara ihtiyacımız var. Mesih inancı bunu kesinlikle sağlamalıdır. Yetimleri, dulları acılarında görmeye gitmek gerekir. Bu madalyonun olumlu tarafıdır. Tanrı'nın çocuğunun dünyanın sıkıntıları ve dünyadaki insanların sorunlarıyla ilgilenmesi gerekmektedir. Siyasetçilerin akıllı olduğu alan işte burasıdır. Çıkıp insanlarla tokalaşırlar. Kişisel bazda iletişim kurarlar. Aynı şekilde Hristiyanların da çıkıp insanların olduğu yere gitmesi gerekir. Tapınakta inanç sahibi görünüp sokakta bu inançtan eser görülmemesinin ciddi bir tehlike yarattığına inanıyorum. Sokak inancına da ihtiyacımız var. İnsanlarla kişisel düzeyde şefkatli ve yardımcı olacak şekilde ilişkimizin olması gerekir. Öte yandan kendisini dünyasal bozukluktan saklamaktan bahsedilir bu ayette. Bu da madalyonun olumsuz tarafıdır. Dünya ile temas halinde olmak demek, dünyaya ait şeylerden etkilenmeniz gerektiği anlamına gelmez. İnanlar olarak bu dünyadayız ama bu dünyadan değiliz. Annesi ölmüş olan küçük bir erkek çocuğunun hikayesi aklıma geldi. Babası yoksulmuş ama bu ufaklığı yetiştirmek için dirilip durmuş. Çocukla ilgilenen zengin bir çift de varmış ve bu çift onların akrabasıymış. Çocuğun babasına bu çocuğa hayatta her şeyi veremezsin. Biz zenginiz, biz ona her şeyi verebiliriz demişler. Böylece baba da gidip çocuğuyla bu kişilerle birlikte yaşaması hakkında konuşmuş. Çocuğa sana bisiklet ve oyuncaklar verecekler. Bayramlarda sana harika armağanları olacak. Seni gezilere götürecekler. Senin için benim yapamayacağım şeyleri yapacaklar demiş. Ufak çocuk da ben gitmek istemiyorum diye karşılık vermiş. Babası peki neden diye sormuş. Çocuk bana seni veremezler demiş. Çocuğun isteği buydu. Bugün dünyada böyle bir kişisel ilişkiyi arayan pek çok insan var. Dostum, bu insanlara tatlılık, iyilik ve düşünceli davranarak bir Hristiyanın iman konusunu sunabilirsiniz. Ama kendimizi dünyanın lekelemesinden korumamız gerektiğini de anımsamalıyız. Yani kendimizi dünyanın yalanından, dolanından, her türlü pisliğinden, kısacası günahından korumalıyız. Dünyanın şeylerinden etkilenmemiz Hristiyanlar için tehlikelidir. Tanrı, imanı başkalarına gösterilen tutum ve hareketlerle sınamaktadır. Yakup 2. bölümün ilk 13 ayetinde Yakup, toplumun farklı katmanlarındaki kişilere nasıl davranmamız gerektiği konusunu ele alacaktır. Zengine nasıl davranırsınız, yoksula nasıl davranmamız gerekir? Bugün tanıştığınız sıradan birine nasıl davranmamız gerekir? Kitabın bu kısmı Tanrı'nın yoksullukla savaşını da ele almaktadır. İşin ilginç tarafı Tanrı'nın zenginlikle savaşını da ele almasıdır. Bu Tanrı'nın yoksulluk ve zenginlik savaşıdır. Hem yoksulluk hem de zenginlik bir lanet olabilir. İnsanlığın üzerindeki lanet kısmen yoksulluk ve zenginliktir. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yazarı şöyle der. Süleyman'ın Özdeyişleri 30. bölüm 8. ayet. Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. En zor ulaşılan kişiler çok yoksul olanlarla çok zengin olanlardır. Bu iki gruba da Tanrı'nın özünü iletmek hemen hemen imkansız gibidir. Aslında dünyamızdaki esas sorun zenginliğin dengesizliğinden kaynaklanmaktadır. Günümüzdeki sorun partiler arasında ve hatta ırklar arasında çıkmaz. Dünyadaki sorun zenginliğin dengesizliğindedir. Örneğin Hindistan'ı göz önüne alalım. Nüfusu 1 milyar dolayındadır. Orada kıtlık ve açlık var. Yüz binlerce insan açlık çekiyor. Oradaki durumla zenginlerin sahip olduğu bolluğu bir kıyaslayalım. Tanrı bu mektupta bu sorunun peşini bırakmayacaktır. Yoksulun yanındadır. Ben de bunu söylemekten büyük sevinç duyuyorum. Zaten Rab İsa dünyaya geldiğinde zengin birinin oğlu değildi. Yani bir eli yağda, bir eli balda değildi. Yoksulluk içinde doğdu İsa Mesih. Bir ahırda doğdu. Kalabalıkları beslemek için küçük bir çocukken ekmekleri ve balıkları ödünç aldı. Ödünç alınan bir kayıktan konuştu. Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok dedi. Bir gerçeği örneklendirmek için bir demir parayı ödünç almak zorunda kalmıştır. Yeruşalim'e gitmek için bir eşeği ödünç aldı. Fısıh bayramını kutlamak için bir odayı kullandı. Ödünç verilen bir çarmıhta öldü. Çarmıh onun çarmıhı değildi. Katil olan Barnabas adında birisi içindi. Onu ödünç bir mezara koydular. Mezar Aramatyalı Yusuf'a aitti. Kolejde öğrenciyken yoksulluğun bereketleri hakkında konuşmak için gelen bir konuşmacıyı dinledim. O zaman yoksul bir gençtim. Gerçekten yoksuldum. Dostum, ödünç alınan parayla okula gidiyor ve tam günde çalışıyordum. O adam aynı zamanda bir toplulukta konuştu ve duyduğuma göre oldukça iyi para kazanan bir adamdı. Tahmin ettiğiniz gibi söyledikleri bir kulağımdan girdi, diğer kulağımdan da çıktı. Bana verebileceği hiçbir mesajı yoktu. Yoksulluğun bereketleri. Doğduğumdan beri hiç uzağında bulunmadığım bir konuydu. Yoksullukta hiçbir bereket olmadığını biliyorum. Yoksulluk bir lanettir diyebiliriz ve Mesih'in taşıdığı lanetin bir kısmı da yoksulluktur. Yakup'un bu mektupta gösterdiği gibi zenginlik de bir lanet olabilir. Elçi Paulus şöyle diyor. 1. Titus 6. bölüm 10. ayette. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Elçi Paulus ile Yakup kesinlikle burada hemfikirdirler. Paranızı yanlış şeyler için harcayabilirsiniz. Paranızı yanlış bankaya da yatırabilirsiniz. Matta 6. bölüm 19. ayette yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar der. Bankaların hepsi bize paramızı nereye yatırmamız gerektiğini söyler ama Tanrı aslında şöyle diyor. Bir bankam var ve onu sizin için orada bulunduracağım. 5. bölümde göreceğimiz gibi Yakup zenginlere karşı sert davranır. Süleyman'ın özdeyişleri her imanlının felsefesi olmalıdır. Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 8. ayette bana ne yoksulluk ne zenginlik ver derken Tanrı'nın yoksulluk sorununa getirdiği çözüme şimdi bakabiliriz. Tembele, üşengece ve sorumsuza bakmak için zenginleri sormak değildir bu. Öte yandan Tanrı hiçbir zaman yoksula yardım ederken onun onurunu, şahsiyetini ve kişiliğini incitmez. Tanrı'nın yoksulluk ve zenginlikle savaşı yardım için milyonlarca dolar adına olmamaktadır. Özellikle kafa ve mideye ulaşmayı değil yüreğe ulaşmayı Tanrı amaçlar. Sınıfa karşı bir savaştır. Yakup imanlar arasında paradan dolayı ortaya çıkan ayrımlar ve bölünmelerden bahseder. Yakup 2. bölüm 1. ayette. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın der. Yakup'un bedensel açıdan üvey kardeşi olmasına karşın burada İsa'dan Rabbimiz İsa Mesih diye hitap etmesine dikkat etmeliyiz. Ve hatta Yüce Rabbimiz diye hitap eder. Burada Mesih'in tanrılığının kuvvetli bir ifadesi bulunmaktadır. Mesih'in tanrılığını belirlemede Rab İsa ile aynı evde büyüyen küçük kardeşten daha iyi bir konumda olabilecek başka birini düşünmek zordur. Açıkçası Yakup Mesih'in tanrılığı konusunda herkesten, her teologdan çok daha fazla donanıma sahipti. Böyle bir teolog 1. yüzyıl gerçeğinden ve İsa'nın büyüdüğü evle ilgili bilgiden oldukça yoksundur. Bu nedenle Yakup'la aynı frekansta olduğumu söylemek isterim. O Yüce Rabbimiz İsa Mesih'tir. Yakup burada bize Mesih'e olan imanımızı dile getirip sonra da ruhsal kibirliğe kapılmamamız gerektiği konusunda konuşmaktadır. Topluluktaki hizipçilere katılmayın. Hangi gruptan gelirlerse gelsin. Herkes Mesih'in bedeninde kardeştir. İmanların paylaştıkları vardır. Dostluk, arkadaşlık üzerlerinde bir bayrak gibi olmalıdır. Yakup imanlardan oluşan tüm topluluğa seslenerek zengin, yoksul, sıradan, yüksek tabakadan, alt tabakadan, köle ve özgür olsun, Yahudi ve diğer uluslar, Grek ve barbarlar, kadın ve erkek herkese seslenerek ayrım yapmayın der. Mesih'in bedeninde oldukları zaman hepsi birdir. İmanlıların bedeninin içinde kardeşlik ve Rab İsa Mesih'te onları birleştiren bir sevgi bağı vardır. İmanlar arasında dostluk ve paydaşlık geçer akçe olmalıdır. Yakup, Yüce İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın der. Rab İsa Mesih'e aitseniz ve başka biri daha onunsa o sizin kardeşinizdir. Dahası eğer bir günahkar toplantınıza gelirse ya da siz onunla kontak halinde olursanız onun Mesih'in uğruna öldüğü bir insan olduğunu anımsayın. Daha önce sizinle durduğunuz gibi o da şimdi çarmıhın önünde durmaktadır. Eski antlaşma İsrail'e zenginlikle fakirlik arasında ayrım yapmamasını öğretir. Musa'nın yasasında Tanrı Leviler 19. bölüm 15. ayette şöyle uyarır. Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adaletle yargılayacaksın. Petrus bu dersi Yafa'da Tanrı'nın gökten çarşafa benzer bir nesnenin içinde yeryüzünde yaşayan her türlü dört ayaklı hayvan, sürüngen ve kuşları gönderip ona bunları yemesini emrettiğinde öğrenmiştir. Elçi Petrus bu deneyiminden şu sonucu çıkartır. Elçilerin İşleri 10. bölüm 34 ve 35. ayetler. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Yakup bunu şu ilginç örnekte vurgular. Yakup 2. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla, kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimliye ilgiyle sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibine otur derseniz aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? Buradaki toplantınız sinagog anlamına gelir. Öyle görünüyor ki Yahudi inanlılar bir araya geldikleri yere sinagog demekteydiler. Hiç bina inşa etmediler ve sık sık evlerde toplandılar ama birçok yerde bir sinagog kiralamış olmalılar. Cumartesiden çok pazar günleri toplandılar ve böylece Yahudilerin toplantısıyla toplantıları çakışmadı. Parmağında altın yüzük olan birisi sözü onun tek bir yüzük taktığı anlamına gelmez. Ama zenginliğinin kanıtı olarak parmaklarının altın yüzüklerle dolu olduğu anlamına gelir. Üstünde parlak giysilerle gelen biri ifadesi de onun kaliteli ve parlak giysiler içinde olduğunu gösterir. Yani gösterişlidir ve gösterişe düşkündür. Giysisi yoksul adamın giysisiyle tezat oluşturmaktadır. Birisi bazıları inanlar topluluğuna katıldığı zaman dua esnasında gözlerini kapamaya, bazıları da başkalarının giyimini kuşamını gözetmeye gider demişti. Birçok yerde toplantılar artık giyim kuşam toplantıları haline getirildi. Zengin biri sanki topluluğa girişini büyük tantanayla yapar. Böyle bir zengin adam kiliseye büyük bir gösterişle girmektedir. Tavus kuşu gibi kasılarak yürür. Rab İsa'nın zengin adamla Lazar'ın gerçek öyküsünde söz ettiği zengin adam gibidir. Luka 16. bölüm 19. ayette zengin bir adam vardı. Mor, ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi der bu ayetlerde. Her gün eğlenirdi ifadesi onun için hayat devam eden bir partiydi anlamına gelir. Zengin insan için buradaki yaşam sanki hiç bitmeyecek, geçmeyecek bir zevk, eğlence dünyasıdır. Buna karşılık burada Yakup'un sözünü ettiği fakir adam, giysileriyle ve her haliyle belli olan adamdır. Yakup böylece fakir ile zengini karşılaştırır. Toplumsal sorunu gözümüzün önüne getirmektedir. Zengin toplumumuzda giyinip kuşanmak için diğer etkinlikleri bahane olarak kullanabilir. Tabii ki pek çok kişi bunu yapmak için toplantıları bile kullanır. Dostum, kılık kıyafete gereğinden fazla özen göstermekte tehlike vardır. Yaşam bu dünyada birçok şeye sahip olmak değildir. Tantanalı giyinmek, kuşanmak da değildir. Tanrı'nın ilk başta aradığı gönül zenginliğidir. Daha da önemlisi doğruluk ve sevgi dolu bir yaşamdır. Giyimi kuşamı yerinde olana özel önem vererek şurada şu güzel yerde otur dersiniz diyor. Buna karşı yoksula sen orada otur ya da yerde ayağımın dibinde otur dersiniz. Yüreğinizde ayrım gözeterek kötü düşünceli yargıçlar durumuna düşmez misiniz diye ayet soruyor. Günümüzde bu yoksul adama aslında sen arkada ayakta dur demeye benzer. O zamanlar önlerde önemli kişilerin oturması için ayrılmış özel yerler vardı. Çok eski zamanlarda kiliselerde de zenginlerin oturabileceği özel yerler varmış. Herkes oraya oturamazmış. Bu yerlerin belirli de bir ücreti varmış. Düşünebiliyor musunuz bunu? Mesih'in sözüne ettiği birliğe, beraberliğe, insanların Tanrı önünde aynı olduğu ilkesine, sevgiye, merhamete bu tutum hiç benziyor mu? Kesinlikle hayır. Mesih İsa inanları bu ister zengin olsun ister fakir, ister okumuş ister okumamış olsun alçak gönüllüye çağırır. İnanlı kim olursa olsun Mesih'i örnek almalıdır. Mesih alçak gönüllüdür. Onu izleyen de böyle olmalıdır. Bunun başka bir yolu yok. Eğer zengine, okumuşa saygı gösterip ön sıralarda oturulmasına önem veriliyor ve fakire, sıradan bir inanlıya ise önem verilmiyorsa burada Rabbin sevgi, doğruluk ve adalet ilkesine uymayan bozuklukların olduğunu söyleyebilirim. Yakup tezat oluşturan bu iki kişiyi yan yana koyduktan sonra yüreğinizde ayrım gözeterek kötü düşünceli yargıçlar durumuna düşmez misiniz diye sorar. Yakup 2. bölüm 5. ayette. Dinleyin sevgili kardeşlerim, Tanrı bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi diye sorar. Kulak verin sevgili kardeşlerim, Yakup imanlara konuşmaktadır ve onlara kardeşlerim diye hitap eder. Bazı kiliselerde yoksul bir imanlı küçümsenir ama buna rağmen ruhsal olarak o kilisedeki en zengin adam olabilir bu kişi. Tanrı'nın sözü yoksulluktan çok söz etmektedir. Tanrı yaratılıştan vahiye kadar yoksulları düşündüğünü ve onlara kollarını açtığını açıkça belirtir. Dünyanın her yerinde yoksulun adil bir paya sahip olmadığı ve hiç olmayacağı bir gerçektir. İnsanlar yeniden doğmadan eski benliğe sahip olduğu sürece yoksuldur. Bu dünyada adil bir paya ya da tutuma sahip olmayacaktır. Tek umutları İsa Mesih'tir. Tanrı'nın sözünü dinleyin. Eyüp 5. bölüm 15. ayet. Yoksulu onların kılıç gibi ağzından ve güçlünün elinden o kurtarır diyor. Ve yine Eyüp'te 36. bölüm 15. ayette şu sözleri okuyoruz. Ama Tanrı acı çekenleri acı çektikleri için kurtarır. Düşkünlere kendini dinletir. Mezmur yazarı da 9. mezmur 18. ayette ama yoksul büsbütün unutulmayacak. Mazlumun umudu sonsuza dek kırılmayacak der. Mezmurlarda yine 68. mezmur 10. ayette halkın oraya yerleşti. İyiliğinde mazlumların geçimini sağladın ey Tanrı derken 69. mezmur 33. ayette çünkü Rab yoksulları işitir der. 72. mezmur 12 ve 13. ayetlerde ise çünkü yardım isteyen yoksulu, dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır. Yoksula düşküne acır, düşkünlerin canını kurtarır der. 102. mezmur 17. ayette ise şu sözleri okuruz. Yoksulların duasına kulak verecek, yalvarışlarını asla hor görmeyecek. Kutsal yazılarda yoksullarla ve Tanrı'nın onları kollamasıyla ilgili pek çok ayet vardır. 45. mezmurda bu dünyayı doğrulukla yönetecek olan birinin geleceğinden söz edilir. Yeşaya 11. bölüm 4. ayetin başında yoksulları adaletle yargılayacak der. Tanrı'nın yoksulların bu dünyada zenginler ve iktidarda olanlar tarafından maruz kaldıkları kötü durumlar hakkında söyleyeceği vardır. Bir gün bunlar için ona yanıt vermek zorunda kalacaklar. Ama yoksul ruhsal şeylerde zengin olabilir ve bu yoksul adamın görmesi gereken önemli bir şeydir. Yakup 2. bölüm 6. ayette. Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren zenginler değil mi? Sizi mahkemelere sürükleyen onlar değil mi diye sorar. İster zengin bir şirketin, isterse zengin bir sendikanın elinde olsun, güçlüler yoksula adil davranmayacaktır. Dünyada her zaman seçim için gelen siyasetçiler çok iyi çalışacaklarını ve yoksula yardım edeceklerini söylerler. Hangi partinin iktidarda olması bir şey değiştirmez. Dünyanın durumuna baktığımızda fakir olanlar daha çok fakirleşirken zenginler çok daha zenginleşmektedir. Dostum, eğer şüpheci görünüyorsam bu yoksul bir çocuk olarak doğmamdan ve bundan bugüne kadar uzaklaşmamamdan kaynaklanıyor. Bu dünyada yoksula nasıl davranıldığını gördüğüm için şüphelerim var. Bu konuda umudumuz İsa Mesih'tir. Pek çok insan dünyada ezildi. Zenginler ve güçlüler bu insanların oyunu isterler ama onlara olan ilgileri de oyu aldıktan sonra biter. Yakup 2. bölüm 7. ayette. Ait olduğunuz kişinin yüce adına küfreden onlar değil mi? Der. Dostum, yoksula kötü davrandığınızda Mesih'in adına küfretmiş olursunuz. Yakup 2. bölüm 8. ayette komşunu kendin gibi seveceksin diyen kutsal yazıya uyarak kralımız Tanrı'nın yasasını gerçekten yerine getiriyorsanız iyi ediyorsunuz der. Tanrı'yı hoşnut etmek, ona boyun eğmek ve sorumluluğunuzu yerine getirmek istiyorsanız yapmanız gerekeni Yakup açık bir şekilde dile getirir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Musa'nın yasasının insani açıdan özeti de budur. Yakup 2. bölüm 9. ayette ama insanlar arasında ayrım yaparsanız günah işlemiş olursunuz. Yasa tarafından yasayı çiğnemekten suçlu bulunursunuz der. Yasa zenginle yoksul arasında ayrım yapılmasına ayıplar. Biri çıkıp evet ama ben adam öldürmedim, zina işlemedim diyebilir. Bunları yapmadınız mı? Yakup'un söylediklerine kulak verin o zaman. Yakup 2. bölüm 10. ayet. Çünkü yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur. Yakup bir buyruğu çiğnerseniz hepsini çiğnemiş olursunuz demez. Buyruklardan hepsini çiğnersiniz. Çiğneyin, çiğnediğinizde de suçlu olursunuz der. Bir adam katil olarak hapiste olabilir ve karşıdaki adama bakıp ben tecavüzcü değilim, o yasayı hiç çiğnemedim diyebilir. Evet ama demir parmaklıkların arasındadır ve bir katildir. Bir mahkumun diğer mahkumu işlediği suçun daha kötü olduğunu düşünerek öldürmesi gerçekten ironik bir durumdur. Ancak dostum, bu tutumu görmek için cezaevine girmenize gerek yok. Cezaevinin dışında da birbirine böylesine aşağılayarak bakan insanları bulacaksınız. Tanrı'nın önünde hepimiz yasa çiğneyiciler olarak duruyoruz. Yakup 2. bölüm 11. ayette nitekim zina etmeyeceksin diyen aynı zamanda adam öldürmeyeceksin demiştir. Zina etmez ama adam öldürürsen yasayı yine de çiğnemiş olursun der. Yasanın birini çiğnemek tüm yasayı çiğnemek anlamına gelir. Yakup 2. bölüm 12. ayette özgürlük yasasıyla yargılanacak olanlar gibi konuşup davranın der. Özgürlük yasası Mesih'in yasasıdır. Rab İsa Yuhanna 14. bölüm 15. ayette beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz der. Peki onun buyruğu nedir? Yuhanna 15. bölüm 12. ayet. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Yakup 2. bölüm 13. ayette devam ederek çünkü yargı merhamet göstermeyene karşı merhametsizdir. Merhamet yargıya galip gelir der. Bizim başkalarından daha iyi olduğumuzu düşünmemizin ve diğerlerini hor görmemizin günah olduğunun farkına varmamıza çok ihtiyacımız var. O adam kim olursa olsun Tanrı'nın önünde sizinle aynı düzeydedir. Günahkarız ve bir kimsenin kendi günahlarını görüp tövbe etmek için Rab'be geldiği gibi bizim de bu günahtan tövbe etmek için Rab'be gelmeye ihtiyacımız var. Çarmıha gelip Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul etmeye ihtiyacımız var. Londra'da yaşanan bir hikaye anlatılır. Chester Milan adlı genç bir vaiz, kaliteli bir müzisyenin sunulduğu önemli bir eve davet edilir. O geceki programda dinleyicileri sesiyle büyüleyen genç bir hanım vardır. Şarkısını bitirince bu genç vaiz kalabalığı geçerek ona doğru yürür ve önünde durarak, "Genç hanım, siz şarkı söylerken ben şurada oturup sizin yaşamınızı ve yeteneklerinizi Rab'be adadığınız takdirde bunun Mesih'in davası için ne kadar muhteşem bir şey olacağını düşünüyordum," der. "Ama," diye de ilave eder, "siz de sokaktaki en sarhoş adam ve Scarlet sokağındaki fahişe kadar günahkarsınız. Ancak İsa Mesih'in, Tanrı'nın oğlunun karının ona geldiğiniz takdirde sizin bütün günahlarınızı temizleyeceğini söylemekten ayrıca memnuniyet duyuyorum." Genç hanım vakur bir eda ile ona, "Bana hakaret ediyorsunuz," der ve oradan uzaklaşmak için yürümeye başlar. Vaiz de, "Hanımefendi, sizi kırmak istemedim. Sadece Tanrı'nın ruhunun sizi ikna etmesi için dua ediyorum," der. Herkes evine gittikten sonra bu genç hanım o gece uyuyamaz. Sabahın ikisinde yatağının kenarına diz çöküp Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul eder. O hanım Scarlett Elliot'tur ve daha sonra oturup çok sevilen şu ilahinin sözlerini yazar. "Benim için akıttın kanını, davet ettin gelmem için sana, olduğum gibi mazeretsiz. Geliyorum sana ey Tanrı kuzusu. Canımı kara lekeden kurtarmak için, her lekeyi temizleyebilen kanın için, olduğum gibi beklemeden geliyorum sana ey Tanrı kuzusu. Olduğum gibi kabul eden, bağışlayan, temizleyen, kurtaran vaatlerine inandığım için geliyorum sana ey Tanrı kuzusu." Dostum, size hepimizin günahkar olduğunu ama Mesih'e gelebilecek bir yolun hepimiz için açık olduğunu söylemek isterim.